Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. Dördüncü serimizin beşinci kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: vermek almaktan daha iyi.
Bugünkü tema için size tekrar hoş geldiniz demek istiyoruz sevgili kardeşlerimiz ve kız kardeşlerimiz. Bütün bu seriye bu tema üzerine oluyor ya, İsa Mesih'in ardından gitmek ne anlam taşıdığını ve böylece her kaset kata belirli pratik bir durum için söz etmek istiyoruz. Bugünkü sözümüz şuna geliyor: neden İsa Mesih'in ardından gidersek, bunu da bizim hayatımızda görünmeli. Neden? Vermek almaktan daha iyidir. Şimdi bu söz üzerine çok tartışılıyor. Neden? Bulgaristan'da bunu hem siz biliyorsunuz hem biz de az çok öğrendik çok yerlerde. Kardeşler maalesef çok sınaşmışlar. Alma. Ellere açıyorlar, avuçlarını açıyorlar ve biri onların eline bir şey koysun. Bir yanda fukaralık var, bir yanda da sınaşıldı fazla kardeşlerden bir şey bekleme. Ama biliyor musun sevgili kardeşim ve dostum, Rab İsa'nın düşünce nedir, Allah'ımızın düşüncesi nedir diye sormamız lazım. O benden ve senden ne bekliyor? Ve acaba ne dersin? Nerede daha büyük bir bereket var? Almaktan mı? Yani senin eline biri bir şey koyarsa? Yoksa vermekten mi? Kutsal kitaba bakılırsa bunu öğrenebiliriz ki vermek galiba almaktan daha iyidir. Daha büyük bir mutluluk saklıyor onda. Bakalım birazcık kutsal kitabın sözlerine. Yuhanna bab 3 ayet 16. Bu bilinen bir ayettir ama orada bütün iş başlıyor. Çünkü Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Allah dünya sevdi ve bunu nasıl gösterdi? Yani Allah'ın sevgisi veren bir sevgidir. İnsan sevgisi daima almak isteyen bir sevgidir. Ben seni seviyorum ama aslında düşünüyorum, kendimi seviyorum ve seni kullanmak istiyorum. Bazen bunu işte insanlar düşünüyorlar ne zaman diyorlar bir kıza ya da bir erkeğe ben seni seviyorum. Ama ne var ki Allah'ın sevgisi böyle değildir. Allah'ın sevgisi veriyor. Neden? Vermekte daha büyük bir bereket var ve görüyor musun ne bereket var? İşte bize kurtuluş geldi böylece. Eğer Allah sadece bekleseydi, biz onu sevelim diye hiçbir başlangıç olmayacaktı. Belki daha birinci kasetkasını hatırlıyorsun. Birinci serisinde biz dedik nereden geliyoruz, ne için yaşıyoruz, nereye gideceğiz ve orada da öğrendik. İnsan Allah'ın elinden çıktı ama ne var ki Allah'a karşı direndi. Ne zaman Allah'a karşı ayağa kalktı, o zaman Allah onu kovmak zorundaydı. Ondan ayrılmak zorundaydı ama ilk adım yine kim attı? İşte Allah çıktı ve ilk insana soruyor, neredesin? Seni gidirmek istiyorum, sana bir şey vermek istiyorum. Bizden aslında bir şey gelmiyor. Biz çıplak bu dünyaya geldik, çıplak da çıkacağız yine. Yanımıza bir şey alamayacağız. Ama ne var ki ne aldıysak Allah'tan aldık çünkü O verdi. O bizim beden hayatımıza sağladı, verdi. Bir de bizim ruhani hayatımıza, biz yeni doğmamızına sağladı. O sonsuz hayat bize verdi, yine verdi O. Ve böylece anlıyoruz, bu vermek öğretişi İncil'e Allah'ın sözüne dayanıyor ve Allah kendisi bize bir örnek bırakıyor. O kendi oğlunu verdi. Yani razı geldi ki biz onun sayesinde kurtulalım. Ve Apostol Paulus yine aynı söz üzerine bir açıklık veriyor. Ne zaman söylüyor? 2. Korintliler mektubunda bab 8 ayet 9. Orada şöyle diyor. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Lütuf demek blagodat, inayet. Onun yoksulluğu ile siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. Yani bizim uğrumuza o fukara oldu. O kendini alçattı, kendini verdi. Ve böylece görüyoruz bu İsa Mesih'in inayeti. Ve bu inayeti biz de yaşamalı. Biz de vermekten de fazla hoşlanalım ki almaktan. Bu çok önemli bir durum olmalı. Ve aynı hareket, aynı düşüncede buluyoruz apostollardan. Resulların işlerinde, yani elçilerin işlerinde okuyabiliriz. Apostol Paulus şunu diyor. Bab 20 ayet 35. Apostol Paulus orada konuşuyor Efes Kilisesi'nin topluluğunun önderleriyle. Ve onlara diyor, yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamamızı gerektiğini gösterdim. Yani İsa Mesih kendisi söyledi, vermek almaktan daha büyük mutluluktur. Kardeşlerim, bu mutluluğun şimdiye kadar hiç tadına vardın mı? Sadece almak, almak, ellere açmak, işte bu bir durum ama ne var ki daha uygun oluyor, var olanı da paylaşasın başkalarla. Belki yok fazla bir şey elinde ama öğren senin payı Rab'e vermeye ve Rab'in işini vermeye ve o zaman sen hazırlık yapıyorsun. Şimdi açıyoruz başka bir ayet, orada şu sözler okuyoruz. Luka'dan bab 6 ayet 38. Sanmayın vermekle haydi Rab bizi soyacak. Rab bizden her şeyi bekliyor ve sonunda çıplak kalacağız. Yok, öyle bir Rabbimiz yoktur. Rab diyor, Luka 6:38, sizde olanı verin. Bizde olmayanı da demiyor verelim, çalalım da verelim. Hayır, bizde olanı, bazılarda çok var, bazılarda az var, değişik durumlar var. Sizde olanı verin, size verilecek. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış, dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle ölçerseniz size de aynı ölçek uygulanacak. Ölçek yani bir ölçü. Yani biz verirsek bollukta, bollukta da kazanacağız. Bol bereket de alacağız. Yani söz konusu olmuyor ne kadar verelim de, söz konusu oluyor ne kadar vermeyelim. Yani ne kadar elimizde bırakalım ki yaşayalım ama verelim her şey Rab'bin işini ve Rab kullansın. Neden? Zaten her şeyi ondan aldık. Eğer benim senin sağlığı olmazsa zaten işlemeyiz, para kazanamayız, toprağı kazanmayız, tohumu ekemeyiz ve biçemeyiz. Ve böylece diyoruz her şey aslında Rab'indir. Hayat kuvvetimiz, para kuvvetimiz, malımız, mülkümüz, Rab'den aldığımızı kardeşler bunu unutmayalım. Ve böylece Rab'be hizmet edelim ve unutmayalım Rab'bin sözü. Ne zaman İncil diyor bize var olanı ile yetinin. Eğer yetiniz varsa, evleriniz varsa, giyinecek eşya varsa bununla yetinin, fazlasını aramayın. Rab bizi korusun ve bize akıl versin. Hatırlıyorum bir kere bir kız kardeş anlatıyordu onun topluluğunda ne oldu. Bu büyük bir topluluk idi ve orada da vardı zenginler, fukaralar yani çeşitli kardeşler o topluluğa katılmışlardı. Ve orada var bir genç adam, o daha yeni bitirmiş üniversiteye ve başlamış bir firma kurma, bir iş yerini kurma. Ve orada şimdi farkındadır, Rabbin çocuğu olduğu için istiyor da onun işi üzerinde Rabbin bereketi bulunsun. Ve o gidiyor onun önderine, onun çobana ya pastoraya gidiyor ve ondan akıl almak istiyor diyor. Değerli kardeşim bana bir akıl verebilir misin? Nasıl emin olabilirim ki Rabbin bereketi benim işim üzerinde olacak? Neden bunu istiyorum diyor. Biraz düşünüyor ve o ihtiyar pastor ona diyormuş. Ben senin için dua edeceğim ama bil senin yapacağın da bir işi var. Her kazanacağın paradan belirli en azından ondalığını ver Rab'e ve onun işini ve göreceğin Rab seni bereketliyor. Ve tam da öyle oldu. Rab onu bereketledi. O kardeş belirli bir pay, işte şimdilik diyelim 10% ama bu değil sakon. Yanlış anlamayın. Bu Stari Sovyet'te bir sakon idi. Az ileride bunun üzerinde paylaşacağız, açıklayacağız. Ama bu örnekte böyleydi. O 10% bir kenara koymuş onun kazancından ve ona vermiş Rab'in işini ve bu kadar fazla da Rab onu bereketlemeye başladı. Ama şimdi çok kazandı demek ki 10% da çok paraya düştü ve ona da çok geldi ve dedi şimdi ben bu kadar fazla kazanıyorum ama bundan 10% verirsem bu o kadar lazım değil vereyim. Ve yine gitmiş o pastorun yanına. Ve demiş bakan şimdi siz haklıydınız sevgili kardeşim ama ne var ki ben başladığım 10% vermeye Rab beni bereketliyor. Bu çok iyidir ama şimdi bu 10% çünkü fazla kazanıyorum 10% da çok demektir. Olamaz mı Rab'le bir pazarlık yapalım biraz daha az vereyim ona. Bunun için ne akıl vereceksin bana? O ihtiyar pastor yeniden düşünmüş ve demiş. Bak, ben senin için bir şey yapamıyorum. Hani Rab'in sözü var ve Rab'in bekleyişi de var. Sen onu sevindireceğin, yücelteceğin senin elinde var olan ile. Ve ben Rab'den bir zapovet almadım ki sana diyeyim daha az prozent ver ama bir şey yapabilirim. Senin için dua edebilirim. Rab kaldırsın bu bereketi. Ya ya ya bunu yapmayın. Hemen araya giriyor. Buna da razı gelmedi işte. Neden Rab bereketi kaldırsaydı? Tabii belki daha az o zaman verebilirdi Rab'e ama o zaman az da kazanacaktı yine. Ve Rab işte o bereketliydi, ne kadar ona veriliyor o kadar bereket de geliyor. Unutmayalım, bu yapmıyoruz sadece bereket bizi düşsün ama bunu öğrenin, Rab'i sevdiğimiz için ona vereceğiz var olanı. Kuvvetimiz ne kadar erişirse o kadar Rab'e hizmet edelim. Onun bizim elimizi bıraktığı şeylerle. Starı Savet'te, Eski Ahit'te bazı üzücü durumlar vardı. Rastlıyoruz. İsrail halkı uzun bir vakit Rab'le beraber yürümeye başladı ama vakitten sonra onlar da istediler bir padişah olsun onların üzerine. Rab da buna da razı geldi. Sonra o padişahların sıralamasıyla onların başında bela geldi ve pişman oldular ve Rab'den döndüler. Rab onlara yine çağırdı, onların başına bela getirdi. Bu bela üzerine tövbe ettiler, Rab'e döndüler. Yeni bir durum, yeni bir padişah yollandı ve vakit oldu ki vakitle Rab'den çok uzaklaşmışlar. Rab'in işini önem biçmediler. Rab'i hor görmeye başladılar ve Rab onların başına bir bela getirdi. Dedi ki artık yeter, ben sizi vereceğim düşmanlarınızın ellerine. Ve onlar sürgüne götürüldüler. Ve orada yaşamak zorundaydılar başka düşmanların ellerinde. Vakit doluyken yine Rab müsaade etti eski topraklarına dönsünler. Ama orada Rab'in evi, o zamanki dua evi yerle bir oldu ve yeniden onu inşa etmesi lazımdı. Ama ne var ki oradaki insanlar döndüler eski topraklarına ama fazla uğraştılar kendi evlerini yapmakla. Ve Rab yine onların yanına Hagai peygamber ve başka peygamberler de yolladı. Hagai ağzıyla şöyle konuşuyor. Hagai peygamber bab 1 ayet 2'den 11'e kadar okuyacağım şimdi size. Orduların Rabbi şöyle söyleyip diyor. Vakit Rab evini bina etmek için vakit gelmedi diye bu kavun, yani bu halk söylüyorlar. Ve peygamber Hagai eliyle Rab'in şu sözü geldi. Bu ev harapken sizin için kaplamalı evlerinizde oturmak vakti mi? Fakat şimdi orduların Rabbi şöyle diyor. Yollarınızı iyi düşünün. Çok ektiniz fakat eve az getirdiniz. Yiyorsunuz ve doymuyorsunuz. İçiyorsunuz ve kanmıyorsunuz. Giyiniyorsunuz fakat ısınan yok. Ücret alanda delik kezi için ücret alır. Orduların Rabbi şöyle diyor. Yollarınızı iyi düşünün. Dağa çıkıp ağaç getirin ve evi yapın, dua evi yapın ve bundan razı olurum ve iset bulurum. Rab diyor, çok şey beklediniz ve işte az oldu ve siz onu eve getirince ben üzerine üfledim. Bu neden? Orduların Rabbinin sözü, harap duran evimden dolayıdır. Halbuki siz herkes kendi evini koşuyor. Bundan ötürü gökler sizden ciyi esirgiyor ve yer mahsulünü esirgiyor. Ve ben memleketin üzerine ve dağların üzerine ve buğdayın üzerine ve yeni şarabın üzerine ve yağın üzerine ve toprağın çıkardığı şeylerin üzerine ve insanların üzerine ve hayvanın üzerine ve ellerin bütün emeği üzerine kuraklığı çağırdım. Yani burada Rab diyor, o halka diyor, siz şıklaştırıyorsunuz kendi evlerinizi ama Rab'bin evi bırakıyorsunuz çöküntüde. Bu olamaz. Siz öncelik lazım bakaydınız Rab'bin işine ve Rab'bin yüceltilmesine ve onun dua evisine ve sonra kendi rahatınıza bakardınız. Ama ne var, ne var ki siz tam ters yaptınız ve böylece hayatınızın üzerine bir bereket kalmadı. Siz uğraşıyorsunuz ama boşuna uğraşıyorsunuz diyor. Ve böylece anlıyoruz eski ahit zamanında İsrail halkından bu şeyi de öğrenebiliriz. Vermek, Rabbin işinin peşine koşmak. Bu değil sadece para üzerine, başka çeşitli durumlar var, ondan sonra konuşacağız. Ama vermek işte almaktan daha iyi değil. Kendine düşünesin, ne koparabilirsin, daha iyi düşünün, ne fayda olabilirim elimde var olan ile başka kardeşlerime. Bu o zaman Rab'e yakışır. Vermek. Yani Türkçe'de bir söz var, çömert olmak. Yani gönülden seve seve veriyorsun. Ve onun karşılığı da var, cimri olmak. Yani sen biriktiriyorsun, açgözlü oluyorsun ve kimse bir pay vermiyorsun. Yani cimri olmak ve çömert olmak arasında bir durum var. Ve Rabbin sözü bizi uyarıyor, defalarca uyarıyor. Biz uzak duralım çimrilikten, yani sadece açgözlüğün peşine koşmaktan. Vazgeçelim, uzak duralım, benzemeyelim dünyadaki insanlara bu durumda. Bir zengin köylü varmış bir gün. Yani o çok zengindir, birkaç köy ona bağlı kalmışlar. Ve onun hizmetçilerinden biri, o zengin adam onu serbest bıraktı. Ve dedi, sana özgürlüğünü veriyorum. Hadi kendi yoluna git, serbestsin. Artık bana değil, lazım hizmet edesin. Ve o da sevinçli kaldı ve diyor, bak sana bir iyi bir iş yapacağım daha. Sana vereceğim istediğin topraklar. Gün doğmasından akşam güneş batmasına kadar ne kadar yere yürüyerek gezebilirsen o yerlere senin olacaktır diyor. Senin topraklar sayılacaktır. Şimdi düşünebilirsin o hizmetçi sabahleyin ilk ışığınla hemen ayağa fırlayıp ve yürümeye başlıyor. Gidiyor, yürüyor ta öğleye kadar. Yani bir araya bile vermiyor. Çünkü diyor ne zaman duraklarsam o yeri kaybolmuş sayılıyor. Ne kadar yere ulaşmışsam akşama kadar o benim sayılacak. Ama o yürüyor, ileride bir orman görüyor diyor. Oraya kadar da yetişmem lazım ki benim olsun. Ormandan geçtiği zaman yukarıdaki dağlara bakıyor. Aa, oradan geçebilsem o da benim sayılıyor. Ve böyle bütün gün geziyor. Ayakta giderken yemek yiyor, oturmaz, istirahat etmez, dinlenmez. Ama ne var ki akşam varıyor ve büyük bir yer, büyük bir gezi yapmış ve demek ki ayağa bastığı bütün topraklar onun olacakmışmış. Ve bunun üzerine bir sevinç duydu ne zaman akşam vardı kalkış yerine. Ama ne var ki o bir anlık bir sevinç duydu, ondan sonra kalp krizi geçirip öldü. O günde o kadar kendini yordu. O kadar açgözlü olduğundan kendine bir dinleme vakit de vermedi ve ne fayda var. Her şey elde etti ama o gün öldü ve ona gerekmezdi çok büyük toprakla, sadece işte bir çukur ve onun bedeni onun içine atılsın. Belki iki kvadrat toprak yeterli oldu ona sonunda. Böyle düşünmeyelim, öyle birine benzemeyelim ve dikkatli olalım. Neden? İsrail halk yine Malaki peygamber onlara uyarıyor. Aynı işler yaptılar. Oğul babaya 1. bab ayet 6'dan 14'e kadar okuyacağım. Oğul babaya ve kul efendisine hürmet eder. İsmimi hor gören kahinler, eğer ben baba isem, hani benim izzetim? Eğer ben efendi isem, hani benden korku? Orduların Rabbi sizi diyor. Ve siz ismini nasıl hor gördük diyorsunuz. Mesbahım üzerinde murdar ekmek takdim ediyorsunuz. Ve seni ne ile murdar ettik diyorsunuz. Rabbin sofrası hor görülecek bir şeydir demenizle. ve kurban olarak kör hayvanını takdim ederken sanki kötü şey değil ve topallığı ve hastayı takdim ederken sanki kötü şey değil. Haydi kendi kmete, kendi valine onu takdim et. Senin razı olur mu? Yahut sana itibar eder mi? Orduların Rabbi diyor ve şimdi haydi Allah'ın lütfunu dileyin de bize inayet etsin. Bu sizin elinizle de oldu. İçinizden kimse itibar eder mi? Orduların Rabbi diyor, keşke aranızda biri olsa ve kapıları kapasa da mesbahım üzerinde boş yere ateş yakmasınız. Ben sizden hoşnut değilim. Orduların Rabbi diyor ve elinizden takdimi almaya razı olmam. Çünkü güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar ismim milletler arasında büyük olacak. Ve her yerde benim ismime buhur yakılacak ve tahir takdime arz olunacak. Çünkü ismim milletler arasında büyük olacak. Orduların Rabbi diyor, fakat siz Rabbin sofrası murdar ve onun varidatı, onun yemeği bayağı dememizle onu bozmaktasınız. Ve siz işte bu ne yorgunluk diyorsunuz ve ona pufluyorsunuz. Orduların Rabbi diyor ve çalınmış olanı ve topallığı ve hastayı getiriyorsunuz takdimeye, böyle böyle getiriyorsunuz. Onu rıza ile elinizden alır mıyım? Rab diyor. Ve sürünüzde erkek hayvanı varken adak adayıp Rabbe huzurlu olanı kurban eden aldatıcı lanetli olsun. Çünkü ben büyük kralım, padişahım, orduların Rabbi diyor ve milletler arasında ismim korkunçtur. Yani Rab o peygamber ağzıyla şu sözler İsrail halka söyledi. Siz kurban kesiyorsunuz ama sakat, kör ve satınsı bıtılmış kurbanları benim önüme getiriyorsunuz. Hani getirin bu kurbanlar sizin padişahınızın önüne, o razı olacak mı? Ve beni tanımıyorsunuz. Bana sadece satın ne lazım değilse bana veriyorsunuz. Ama iyi olanı, hoş olanı bana vermiyorsunuz. Ve burada Rab kusur buldu. Biz verirken vermeyelim sadece fazlalıktan, verelim azlığımızdan. Verelim elimizde var olanı, en iyi olana Rab'e verelim. Ve bunu layıktır. Değil sadece satın işimize yaramayan bir şey ona verelim. Hayır, öyle olmasın. Rab için en iyisini düşünelim. En fazlasını düşünelim. Hiç karşılığı beklemeden düşünelim. Onun gibi davranalım. Verelim. Neden? Rab yine Malaki peygamber bab 3 ayet onda diyor. Ondalığın hepsini ambar evine getirin de evimde yemek olsun ve beni şimdi bununla deneyin. Orduların Rabbi diyor, göklerin pencerelerini sizi açmayacak mıyım ve sizi yetecek kadardan fazla üzerinize bereket dökmeyecek miyim? Beni deneyin Rab diyor, benim payımı bana verin ve bencil ve açgözlü olmayın ve göreceksiniz Rab sizi söz verdi, bereketleyecek sizi. Yani bu bereket için seni de davet etmek istiyoruz. Bu Rab'bin sözünün bir öğretişidir. Değil sadece kendimizi sınaşalım almaya, yani vermeye de kendimizi sınaştıralım. Haydi şimdi bir ilahi sesleyelim, ondan sonra devam ediyoruz.
Gizemleri bilsem, sevgisiz sevgisiz. sevgi sabreder, sevgi dayanır, sevgi kucaklar, sevgi bağışlar.
Ve devam ediyoruz. Soruyoruz, İncil bize ne öğretiş veriyor? Vermek üzere. Ve soruyoruz, ne verelim ve nasıl verelim? Rabbin sözüne akıl veriyor bize. Ve yanlışlık yapmayız eğer İncil'e uygun bir hayat sürersek. Ve İncil'in sözle çok yakın kalmakla bir hataya girmeyeceğiz eminim. Evet, ilk önce şunu söylenmeli. Bütün varlık, bir inançlının ne varlığı varsa, para, mal, mülk, neyin varsa bu aslında Rabbindir. Değil bir kilisenindir, değil bir denominasyonundur ama Rabbindir. O sana verdi. Kimse diyemez ben becerdim, ben yaptım. Allahsız. Yok, Allah olmasaydı sen bir şey yapamazdın. Bu sebeple diyebiliriz. Zaten bir inançlı bunu biliyor. Her inançlı bunu bilmesi lazım. Neyin varsa o Rabbindir. Buna razı mısın? Eğer buna razı olursan o zaman onun sözlerine uygun bir hayat yaşamak isteyeceğin. Ve bunu da biliyoruz. Bir inançlı öğrenmeli bu işi. Rabbin işi de bir katkıda bulunsun. Para, vakit, çeşitli durumlar var değil. Sadece paraya düşünelim şimdi. Belki de vaktini veriyorsun. Belki de kuvvetini de veriyorsun bir işi için. Her inançlı bunu öğrenmeli. Rabbin işini bir vermek katkısında bulunsun. Ve soruyoruz İncil'e bakmakla acaba nasıl ve ne zaman verelim? En uygun nedir? Şimdi burada konuşuluyor bir topluluk sırası ama ayrıca de tabii belirli bir vakite bağlı değildir. Belki Rab özellikle tam spesiyal olarak senin kalbine bir yük koyuyor. Belki bir kardeşinin derdi var, bir kız kardeşinin derdi var. Ve Rab sana bildiriyor, o zaman onun sesini kulak as ve eli uzat yardım için. Ama bunun dışında İncil'de diyor, ne zaman toplanıyoruz topluluklarda, ne zaman verelim? Ve bakıyoruz 1. Korintliler bab 16 ayet 2. Her biriniz haftanın birinci günü, haftanın birinci günü oluyor pazar günü, Nedelya. O günde toplantıya giderken o gün praznik oluyor bütün stranada ve o gün özellikle toplantılara gidiliyor. Ve o günde ne zaman toplanıyoruz? Kazancına göre bir miktar paraya alıkoyup biriktirsin. Burada değil sapovet olarak bir akıl olarak veriliyor. Ne zaman toplantı bir araya geliyor? Değil her toplantıdan burada diyor haftanın ilk gününde. Ne zaman bir araya gelirsiniz toplanın. Bir de nasıl olabilir? Belki birinin yok bir şey, belki birinin de fazla bir şey var. Ama burada diyor kazancına göre. Belki biri az veriyor, biri çok veriyor ama Rabbin önünde sayılıyor. Ne verirsin değil insanlar için bunu yapacağın. Senin kuvvetine göre, senin kazancına göre, senin elinde ne gelirse sen de öğren. Küçük de olsa, az da olsa öğren de verme Rabbin işini. Nasıl verelim? İşte daha önce baktık. İsa Mesih kendini verdi. O zengin olduğu halde bizim için fukara oldu. Ki biz onun fukaralığıyla zengin olalım. Ve o bizim örneğimizdir. Onu önüne tut ve onun gibi işte yapmaya çalış. Bir gün Rab İsa talebelerle beraber dua evinin karşısında oturuyordu. Ve oraya giren çıkan halkı seyrediyorlardı. Bunu okuyoruz Markus bab 12 ayetler 41'den 44'e kadar. Ve orada vermek üzerine yeniden önemli bir ders öğreniyoruz. İsa tapınaktaki bağışış kutusunun karşısında oturmuş. Kutuya para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya büyük paralar attı. Yoksul bir dul kadın da geldi. Birkaç kuruş, yani birkaç santim değerinde iki bakır para attı. Öğrencilerini yanına çağıran İsa onlara şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim, bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. Çünkü diğerlerinin hepsi zenginliklerinden artana attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna rağmen varını yoğunu geçinmek için elinde bulunanın tümünü verdi. Bak, Rab bunu görür, bunu bilir, bunun farkındadır. Ve burada öğreniyoruz, vermeyelim sadece bolluğumuzdan birazcık, verelim. Gerçekten belki bağlı kalıyoruz ama Rab da belki bekliyor tam onu verelim başkanın ihtiyacı için ki o yeniden bizi doldursun. Yani Rab'be güvenerek yaşamak. Ne zaman veriyoruz? Belki son gömleğimizi vereceğiz. Ama ne var ki o zaman da öğreneceğiz, Rab bizi karşılıksız bırakmayacak. Ama bunu öğrenen bir inançlı vermeli değil çokluğundan birazcık. O vermeli azınlıkta biraz ne verebilirse, ne kuvveti varsa ver. Önemli değil çok mu az mı, önemli olan senin kalbini neye bağlıyorsun ve bundan ne kadar veriyorsun. Ve böylece başka bir yere daha bakabiliriz. Rabbin sözü şunu diyor. Bir inançlı değil, ilk önce düşünün, Rab senin para istiyor. Sanmayın Rab istemiyor senin para. O, onun ihtiyacı yok senin para için. İlk önce kendini Rab'e ver. Ve böylece 2. Korintliler bab 8 ayet 5'te okuyoruz. Ümit ettiğimizin ötesinde kendilerini öncelikle Rab'e ve Allah'ın isteğiyle bizi de adadılar, yani verdiler. İlk önce kendilerine Rab'e verdiler. Ondan sonra tabii söz konusu olmaz. Senin varını, yoğunu da Rab'e veresin. Önemli olan ilk önce kendini teslim et Rab'e. Kendini ver, kuvvetinle, vaktinle, var olan her şeyiyle. Ve Rab'in sözü de şunu da bize açıklıyor. Ve diyor, ne zaman verirsek bir şey faydasız olur eğer sadece bunu gösteriş için yaparsak. Matta 6'da ayet 2'den 4'e kadar bunu okuyabiliriz. Bu nedenle birisine sadaka, yani bahşiş vereceğiniz zaman bunu ilan etmek için önünüzde borasan çaldırmayın, trompeta çaldırmayın. 200'lü kişiler insanların övgüsünü kazanmak için dua yerlerinde ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar bahşişlerini almışlardır. Siz iyilik verdiğiniz zaman, bahşişi verdiğiniz zaman sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız da size bahşiş verecektir. Yani eğer Rabbi için ve onun işi için bir şey vermek istersek gizli olarak lazım verelim. Değil gösteriş için. Bunu da işte burada öğreniyoruz. Rabbin sözü bize akıl veriyor bunun üzere. Ve son olarak da sorarsak nasıl verelim ve ne verelim? İkinci Korintliler bab 9 ayet 7'de İsteksizce ya da solaymış gibi değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Yani değil sana sakın bindirildiği için, değil sana baskıntılık edildiği için, yoksa sana bindiriyorlar ne kadar lazım veresin. Bu değil Rabbin isteğidir. Rabbin isteği şudur. Sen kendi kalbinde karar ver ne kadar Rabbine ve onun işine vermek istiyorsun ve onu gizlice sevgiyle ver. Çünkü sevgili olarak veren, çünkü Tanrı sevinçle vereni sever diyor burada aynı ayette. Tanrı sevinçli vereni sever, değil baskıntılı. Ve sevgiden kaynaklanmazsa senin vermeni yine boşa olabilir. Çünkü 1. Korintliler 13. babda şunu okuyoruz. Eğer bütün 13. bab ayet 3. Eğer bütün malımı sadaka olarak dağıtır ve bedenimi yakılmak üzere teslim edersem ama sevgim olmazsa bunun bana hiçbir yararı yoktur. Yani senin ne verirsen, nasıl verirsen çandan, sevgiden serbestçe vermelisin. Ve buna hazır ol çünkü hatırla Rab senin için ne verdi ve senin onun yanına vereceğini aslında bir hiç sayılıyor.
Hiçbir şey.
Rab'in sözünde en az 3 ayrı sebep bizi bildiriyor. İlk inançlılar ne zaman bir araya geldiler, ne için para topladılar ve toplansınlar. Bir sebep idi dul kadınlar için, yani kimsesiz kadınlar için para toplasınlar. Yani kimin akrabaları yoksa ihtiyar bir insan, yardımsız insanlar. Bunun için de bir araya toplandılar ve para topladılar ve paylaştılar onların ihtiyacı için. Bunu okuyoruz Elçilerin İşlerinde bab 6 ayet 1'den 6'ya kadar ve 1. Timoteos mektubunda bab 5 ayet 3'ten 16'ya kadar açıklanılıyor. Öyle bir dul kadın nasıl olmalıydı ki yardım alabilsin? Ondan sonra bir sebep daha bize açıklanıyor. O sebep oluyor topluluk içindeki olan fukara kardeşler, yoksul kardeşler. Onların ihtiyaçları karşılansın. Yani zayıf olanı ve kuvvetli olanı var. Kuvvetli olanı zayıf olanlara da taşısın. Ve burada birkaç kere bir Rab'in sözü karşımıza geliyor. Biz lazım fukara olanların yardıma da gidelim. Galatyalılar bab 2 ayet 10, bir de Romalılar bab 12 ayet 13'te bunu okuyoruz. Mesih İsa'dan sonra 45. yılında çok inançlılar, çok kardeşler, Yudea topraklarında yaşayan kardeşler çok büyük bir yoksula düştüler. Neden? İsa Mesih'e iman ettiklerin uğruna kovuldular kendi ailelerinden. Bir de aynı vakitte büyük bir kıtlık var idi. Yani Yeruşalim'deki ve İsrail'deki inançlı kardeşler büyük bir sıkıntı içindeydiler. Ve bunun için işte Apostol Paulus buyurdu, çeşitli topluluklar bu ihtiyacı bildirdi ve dedi, haydi biz para toplayalım onların, bizim kardeşlerimizin ihtiyaçları kapatabilmek için. Bizim bolluğumuz onların faydasına dokunsun ki ne zaman onların bolluğu var, bizim fukaralığımıza da fayda dokunsun. Yani bir beraberlik içinde işleyelim diyor. Ve üçüncü bir durum bizi de gösteriliyor ve Kutsal Kitap bunu öğretiyor. Yani fukaralar için tekrar bir söz söylemek istiyorum. Değil fukara olan, çünkü tembel olan oluyor. onun hakkı da yok, yardım alsın. Kim tembellik yaparsa, yani kardeşler bana bakacak diye, öyle bir insan yardım etmek İncil bizi buyurmuyor. Hakiki fukaralara yardım etmemiz lazım. Bir de Rabbin sözü açıklıyor. İlk inançlar, bu ancak İncil'den çıkardığımız düşüncelere paylaşıyoruz. Rabbin hizmetinde gayret gösteren kardeşlere de böylece maddi durumunda bir destek vermek uygundur. Değil sapovet, değil şart ama uygundur. Galatyalılar bab 6 ayet 6'da kim Rabbin sözü öğretirse ona da böyle bir destek gelsin diye. Ve 1. Korintliler bab 9 ayet 4'ten 14'e kadar, 1. Timoteus bab 5 ayet 17 ve 18'de bu sözler okuyoruz. Yani Rabbe hizmet etmesinler para için, ama ne var ki Apostol Paulus bazen bu hak kullanmadı. Ve bu sözler şimdi nerede bunu yazıyor, sizinle okumak istiyorum. Çünkü İncil'de en çok bu tema üzerinde söz edilen ayetler bulunuyor. 2. Korintliler mektubunda bab 8 ve bab 9. Bütün bu iki bab size şimdi okumak istiyorum. Kardeşler, Tanrı'nın Makedonya'daki inanlı topluluklarına sağladığı lütuftan söz etmek istiyorum size. En büyük sıkıntılarla sınadıklarında coşkun sevinçlere ve aşırı yoksulluklara tam bir cömertliğe dönüştü. Yani oradaki kardeşler, Makedonya'daki kardeşler fukara oluyorlar. Biri sıkıntılar içindeydiler. Ama ne var ki bu bir biçim olmadı ki yardım etmesinler başka yerdeki kardeşlere. Tam tersi oldu. Onlar bu sıkıntılara rağmen büyük bir sevinç oldu ki eğer başkalarının faydasına dokunabilirlerse. Ellerinden geldiği kadarını, hatta daha fazlasını kendi istekleriyle verdiklerini şahitlik ederim. Kutsallara yapılan yardıma katılma ayrıcalığının kendilerine verilmesi için bizi çok rica edip yalvardılar. Ümit ettiğimizin ötesinde kendilerini öncelikle Rab'e ve Allah'ın isteğiyle bize adadılar. Bu nedenle aranızda daha önce başladığı bu hayırlı işi tamamlaması için Titus'u isteklendirdik. İmanda, söz söylemekte, bilgi ve her türlü gayrette bizi beslediğiniz sevgide, her şeyde üstün olduğunuz gibi bu hayırlı işte de üstün olmaya bakın. Bunu bir buyruk olarak söylemiyorum ama sevginizin içtenliğini ötekilerin gayretiyle karşılaştırarak sınamak istiyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. Bu konuda size yararlı olanı sağlık veriyorum. Geçen yıl bağışta ilk bulunan, hatta buna ilk heveslenen siz oldunuz. Şimdi bu işi tamamlayın. Şöyle ki bunu arzulamakta istekli olduğunuz için gibi elinizden geldiğince bu işi tamamlamaya da bakın. Çünkü istek varsa bir kimsenin elinde olmayana göre değil, elindekine göre yardımda bulunmasına uygundur. Amacımız sizi sıkıntıya sokup başkalarına rahatlatmak değil. Ama eşitlik olsun diye şimdilik elinizdeki fazlalık onların eksiğini tamamladığı gibi başka zaman onların elindeki fazlalık sizin eksiğinizi tamamlansın. Öyle ki çok toplayanın artığını az toplayanın da eksiği yoktu diye yazılmış olduğunuz gibi eşitlik olsun. Titus'un yüreğinde sizin için aynı ilgiyi uyandıran Tanrı'ya şükrolsun. Titus adında bir kardeş oluyor. Titus yalnız ricamızı kabul etmekle kalmadı ama kendisi size derin bir ilgi duyarak kendi arzusuyla yanınıza geliyor. Onunla birlikte müjdeyi yaymaya çabalarından ötürü tüm inanlı topluluklarınca övülen bir kardeşi de gönderiyoruz. Yani burada anlaşılıyor, Titus ve güvenilir başka bir kardeş ile beraber bu para yardımı onların elleriyle yollandı değil, bir tek kardeşinin eline verildi, birkaç kardeşinin eline verildi, bütün topluluklardan güvenilen kişilerin eline bırakıldı ki bu yardım ihtiyaç olanın eline geçsin, getirsin diye. Üstelik bu kardeş Rabbin yüceliği için ve yardıma hazır olduğumuzu göstermek için yürüttüğümüz bu hayırlı hizmeti yol arkadaşımız olmak üzere inanlı toplulukları tarafından seçildi. Bu büyük bağışla ilgili hizmetimizde kimsenin eleştirisine hedef olmamak için özen gösteriyoruz. Yani biz istemiyoruz bir sebep olsun, kötü bir laf söylensin, kimin eline bu para verildi diye. Yok, onlar güvenilir kardeşleriydiler. Sebep de belliydi. Yudeydi ki, yani Yeruşalim taraflarındaki inançlı kardeşlerin ihtiyaçları kapatmak üzere verildi. Çünkü onlar büyük sıkıntıdaydılar. Çünkü yalnız Rabbin gözünde değil, insanların gözünde de doğru olanı yapmaya dikkat ediyoruz. Birçok kez ve birçok durumda sınayıp gayretli bulduğumuz, şimdi sizi duyduğu büyük güvenli, çok daha gayretli olan kardeşimizi de diğer ikisiyle birlikte gönderiyoruz. Yani birkaç güvenilir kardeşler işte bu görev, bu iş için hazırlandılar. Titus'a gelince o benim paydaşım ve aranızdaki emek taşımışımdır. Diğer kardeşlerimiz ise toplulukların elçileri, Mesih'in övüncüdüler ve adamlara sevginizi kanıtlayın. Onlara inanlı toplulukları önünde sizinle övünmemesinin nedeni gösterin. Burada Apostol Paulus kendi ihtiyaç kapatabilmek için para toplamadı. O Rabbin bir hizmetçiydi ama başka kardeşlerin ihtiyaçları kapatabilmek için İşte topluluklarda haber verdi, öyle kardeşler var, ihtiyaçlılar, onların ihtiyacı kapansın diye onlar toplasınlar. Maddi durumda ne kadar müsaade varsa herkesin gönülde ne kadar koparsa versin bu ihtiyaçları kapatabilmek için. 9. bab. Yoksul imanlılara yardım. Kutsallar için yapılan bu hizmetle ilgili olarak size yazmama gerek yoktur. Çünkü yardıma hazır olduğunuzu biliyorum. Siz Ahaya'dakilerin geçen yıldan beri hazırlıklı bulunduğunuzu söyleyerek Makedonyalılar, yani çeşitli topluluklar, Makedonyalılar karşısında sizinle övünüyorum. Gayretiniz onların çoğunu harekete geçirdi. Yani onlar öğrendiler, buradaki topluluklar çok bir istekte bulunuyorlar o kardeşlere yardım etmeye. O zaman öbürler de kuraşlandılar yardımlaşma için. Bu konuda sizinle ilgili övünmemiz boşa çıkmasın ama dediğim gibi hazırlanmış olasınız diye kardeşleri yanınıza gönderiyorum. Öyle ki bazı Makedonyalılar benimle birlikte gelir ve sizi hazırlanmamış bulurlarsa sizler bir yana, biz bu güvenden ötürü utanmayalım. Bu nedenle yanınıza önceden gelsinler de çömerçe vermeye vaat ettiğiniz armağanlara hazırlansınlar diye kardeşlere rica etmeye gerekli gördüm. Öyle ki armağanınızı, yani bahşişinizi bir çimrilik, yani açgözlülük veyahut da paylaşmamazlık, çimrilik değil bir çömertlik, yani gerçekten sevinçle verenler gibi örneği olarak hazır olsun. Şunu unutmayın, az eken az biçer, çok eken de çok biçer. İsteksizce ya da sollayaymış gibi değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Çünkü Tanrı sevinçli vereni sever. Her zaman, her yönden, her şey yeterli ölçüde sahip olarak, her iyi işe çömerçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı size her nimeti arttıracak güçtedir. Çünkü şöyle yazılmıştır. Bahşişleri dağıttı, yoksullara verdi, doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır. İkinciye tohum ve yiyecek olarak ekmek sağlayan, sizin de ekeceğinizin sağlayıp çoğaltacak ve doğruluğunuzun ürünlerini artıracaktır. Her durumda çömert olasınız diye her yönden zenginleştiriliyorsunuz. Çömertliğinizin bizim aracılığımızla Tanrı'ya şükran nedeni oluyor. Yaptığınız bu hizmet yalnız kutsalların eksikliklerini gidermekle kalmıyor, aynı zamanda birçoklarının Tanrı'ya olan şükürleriyle zenginleşiyor. İnsanlar içtenliğinizi kanıtlayan bu hizmetin ötürü açıkça benimsediğiniz Mesih müjdesine uyarak kendileriyle ve herkesle malınızı çömertçe paylaştığınız için Tanrı'ya yüceltiyorlar. Tanrı'nın sizi bağışladığı olağanüstü lütuftan dolayı sizler için dua ediyor. Sizi özlüyorlar. Sözle anlatılmayan armağanı için Tanrı'ya şükürler olsun. Kısaca Apostol Paulus burada diyor, eğer sadece hesaplı ekersen hesaplı, yani senin hesabı çok az düşecek. Eğer bollukta ekersen çömertçe çağından ne kadar koparabilirsin, verirsin kardeşlerin ihtiyaçları için. O kadar çok bereket de alıyorsun, o kadar çok da şükran da geliyor Rab'e. Yani Rab'in adı övülüyor ve duaları artırmaktadır. Yani bu karşılıklı bir şey. İmanlılar lazım öğrensinler, hakiki imanlıların ihtiyaçları paylaşsınlar. Bu bir prensiptir, bu Rab'in bir isteğidir.
Thank you.
İsa Mesih talebelerle gezerken büyük kalabalıklara bazen konuşuyordu ve oldu bir vakitten beri büyük binlerce kişi onun ardından gittiler. Büyük bir kalabalık. Rab İsa o insanlara acı duyuyordu çünkü dedi kendi talebelerine, 3 günden beri o insanlar bizimle geziyorlar ama daha bir şey yemediler. Ben korkuyorum. Onlar yolda kalacaklar. Siz onlara doyurun. Ve şimdi bu talebelere şaşı kaldılar. Bilmezlerdi neyle doyursunlar. Bu kadar kalabalık insan, bu kadar para yok. En azında 5000 erkek vardı. Yani çocuklar, kızan ve kadınlar sayılmadı. Demek ki yaklaşık 10.000'den fazla insan vardı orada. O kalabalık için nereden bulsunlar yenti, nereden bulsunlar bu kadar para da bu yenti alsınlar. Ve Rabbi İsa'ya dediler, yani yok imkan. Rabbi İsa yine dedi, siz onlara yedirin. O zaman bir küçük çocuk buldular. Onun elinde var idi 5 ekmek 2 balık. Ve Rab İsa dedi, onlara getirin ve burada bak, bu çocuk deseydi hayır ben vermem, benim balıklara benim ekmeğe vermem. Ama ne var ki onun elinde var olanı İsa'nın eline verdi. Rab İsa onu bereketledi ve tekrar çevirdi onun eline ve talebelerin eline ki dağıtsınlar ve büyük bir gösteriş oldu o gün. Yani 5000 erkekten ve öbürlerden konuşulmadı. Ne kadar fazla kalabalık varsalar hepsi doyurmuşlar ve artan parçalarda biriktirmişler. Yani neden bu kadar büyük bir bereket gelebildi? Neden? Çünkü o küçük çocuk var olanı Rab İsa'nın eline verdi. Ve o az olan şey diyebilirdik değil mi? Bu 5 ekmekle kimi besleyeceğini? Yani 5000 insan beslenmez. Ama Rab İsa'nın elini verdiği için Rab İsa onu kullanabildi. Belki senin elinde var olan küçük bir kuvvet ve ne zaman bırakıyorsun bunu Rab İsa'nın eline göreceğin, o bunu kullanabilir, bereketleyebilir ki çokların faydasına dokunsun. Yani sanmayın bende bir şey yok, veremem. Yok, sende de var, az da olsa bunu öğren, kendini sınaştır. Vermek almaktan daha iyidir, daha mutluluktur. Bir de hatırlıyorum, bir gün İsa Mesih bir evdeydi. Ve orada otururken yanaşıyor onun yanına bir kadın. Onun elinde vardı bir güzel küçük butulka, hani şişe, o dolu idi ama hoş kokulu bir parfüm ile. Bu parfümün değeri yaklaşık bir yıllık kazancı idi. Yanındaki bir talebe, sonra İsa Mesih'e ele veren talebe, Yahuda İşkariot dedi Rab İsa'ya. Yani bu kadın ne istiyor burada? Haydi alalım bunu, satalım ve fukara insanlara verelim, dağıtalım onlara, yoksullara. Ama Rab İsa razı geldi ki o kadın kırsın o şişe ve onun üzerine sürsün bu güzel parfüm, bu yağ. Hoş kokulu oldu. Ve Rab İsa dedi, işte o kadının yaptığı, herkes söz edecek ondan. Neden? Çünkü o kadın bir şey anladı. İsa Mesih o layıktır. En değerli olanı ona veresin. Değil en küçük, yırtılmış, bozulmuş, satın atacaktın, ona vereceğin. Rab İsa layıktır ona en güzelini, en hoş olanı, en güzel kokulu olanı veresin. Ve Stari Zavet'te okuyoruz, Eski Ahit'te bir yerde Süleyman'ın bir sözü var diyor. Ey oğlum, kalbini bana ver. En değerli olan budur. Senin kalbine, senin isteklerin kaynağı onun eline ver. Kendini ona teslim et. Ve o zaman göreceğin Rab İsa seni de bereketleyecek. Çünkü o bile unutmaz ne zaman onun çocuklarına, eğer uzamışsan bir çaşa voda, bir bardak su Bunu da bile onun karşılığı verecek. Bunun içine bile bahşişini alacaksın. Yani Rab ise en küçük, en ufak şeyler, en büyük şeyler de unutmaz. O kendini bizim için verdi. Biz de kendimizi lazım verelim. Kardeşler için ve elimizde ne varsa da lazım öğrenelim. Rab'bin işi için verelim, paylaşalım. Rab herkesin kalbine koyacak ne lazımsa. Yeter ki sen hazır ol onun isteğini yapma. Bir sapovet yok. Bir sakon yok. Onda alını mı vereceğin yok. Eski ahitte bu var idi. Yahudiler için ondalığını versinler. Yani bu kadar ancak veriyoruz. Rabbi gerisi bize düşecek. Ben hatırlıyorum bir olmuş olan bir şahitliği, bir kardeşinin şahitliği. O vakitle başladı. İşte o da fukara bir aileden geldi. Vakitle ayrıldı aileden ve iş yapmaya çıktı. Ama kasabadan çıkmak üzerindeyken onu yakalıyor bir kardeş. İhtiyar bir kardeş veriyor. William, onun adı William idi. Unutma, Rab'be daima onun hakkını ver. Ve göreceğin Rab seni bereketleyecek. Ne var ki? O kendisi sabuncuydu. Yani sabun yapma. Onun profesiydi. Ve o başladı. O ihtiyar kardeşinin aklı ciddi almaya ve Rab'be daima verdi küçük bir payı onun kazancından. Sonra Rab bereketledi ve başladı. Çok daha fazla payı ona verdi. Ve son olarak Rab onu çok çok bereketledi. Büyük bir bereket gördü onun işinde. Son olarak hepsini Rab'be verdi. Sadece hayat içinde gerekirse küçük bir ihtiyacı kendine bıraktı. Ve Rab onu o kadar bereketledi. Ve düşündü değil ne kadar Rab'be verebilirim. O düşünde değil ne kadar kendimi saklayabilirim, o düşünde ne kadar Rab'be verebilirim. İşte bu düşünce daha hoş oluyor. Değil ne kadar kendin için biriktirebilirsin ki birazcık Rab'be ver. Hayır, düşün ne kadar fazla Rab'be verebilirsin, o kadar iyidir. Ve göreceğin Rab, buna ihtiyacı yok Rab'in. Ama seviniyor ne zaman görüyor onun çocuklar. Onun gibi davranıyorlar. Çünkü Rab da bizlerle öyle de davrandı. En değerli olanı verdi ve esirgemedi. Biz de lazım esirgemeyelim en değerli olanımızı. Vermek almaktan daha iyi. Vermekte almaktan daha büyük mutluluk var. Ve bu mutluluk sana da diliyorum. Ve bunun için de seni de davet ediyorum. Bugünkü tema, bugün bitirmek istiyorum burada ve bir dua ile burada kapatacağız sözlerimizi. Allah'ımız sana teşekkür etmek istiyorum çünkü senin kutsal kitap bize her durum, her tema üzerine bilgi veriyor. Sen bir örnek yaptın. Allah dünya o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Ve biz de lazım öğrenelim, seni örnek alalım, lazım öğrenelim, vermek almaktan daha iyi. Lütfen bu kaset kasetleyenlere hepsini bunu öğret. Çömerçe, sevinçle, sevgi dolu bir yürekle versinler, paylaşsınlar, değil biriktirsinler. Bizi koru lütfen Rab açgözlülükten. İsa Mesih'in adıyla bunu diliyorum. Amin.
Taht üzerinde oturana ve kuzuya ebedler ebedince bereket ve hürmet ve izzet ve kudret olsun. Bereket ve hürmet ve izzet ve kudret olsun. Taht üzerinde oturana ve kuzuya ebedler ebedince bereket ve hürmet ve izzet ve kudret olsun. Bereket ve hürmet ve izzet ve kudret olsun.
Bugünkü ezberlememiz için ayet şudur. 2. Korintliler bab 9 ayet 7. İsteksizce ya da söylemiş gibi değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. Bir daha okuyorum ve bu sebeple aralıkla. 2. Korintliler bab 9 ayet 7. İsteksizce ya da söylemiş gibi değil. Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Çünkü Tanrı sevinçli vereni sever. Ve şimdi hepimiz beraber bir kez daha tekrarlıyoruz. 2. Korintliler bab 9 ayet 7. İsteksizce ya da söylemiş gibi değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Çünkü Tanrı sevinçli vereni sever.
Şudur size yeni buyruk.